Ayrım 10.
Suyun 45 derece sıcaklığı el vermiyormuş gibi içine terletici neler atmazlar. Çıktıkları vakit görülecek şeydir. İstakoz, karides, barbunya onların yanında utançlarından ağrırlar. Sofradan "Ya Rabbi şükür" diyerek kalktığımızı hatırlamam. Yediğimiz yemeğin yanında rüzgar belki daha mukaddittir. Öyleyken her seferinde bizim hanımlar surata asarlar ve "Of, bugün çok yedik" diye söylenirler. Allah'ın gücüne gidecek de rızkımızı büsbütün kesecek diye korkarım. Eskiden zayıf, sıska kadın insanlık topluluğunda bir çirkinlik, bir zavallılık ifade ederdi. Zayıf kadın fasulye sırığı, leylek, teneşir horozu, boş evde kalmış tahta kurusu, sırım, marsık, mezar kaşkını diye tesif olunurdu. Makbul kadın hoşor, vardakosta, balkon göğsü, kadına kalçalı, iri baldırlı, bıllık bıllık olan kadındı. Burada Hüseyin içini çekti ve tatlı bir rüya görmüyormuş gibi. Şöyle kucağına, koynuna aldığın zaman kadın olduğunu anlardın diye söylendi. Nerede onlar, nerede şimdiki çirozlar? Yanındaki kadın mı, değnek demeti mi, ceviz torbası mı? Ne tutulacak yeri, ne sevilecek bucağı var. Ne olacakmış? Endam, biçim, linye, ütü tahtası gibi bir vücut, dümdüz. Oysa ki kadın dediğin bina cephesi gibi biraz çıkıntılı olur. Hay Allah, bu modayı çıkaran zevksizi yerin dibine geçirsin. Onu bırak, can boğazdan gelir diye bir söz vardır ya. Can boğazdan gelir diye bir söz vardır. Hain, onu da unuttuk, inkar ettik. Aşçılar kan ağlıyor, lokantacılar, şekerciler, pastacılar nasıl idare ediyorlar? Şaşıyorum. Yemek yiyen, boğazına azıcık düşkünlük gösteren kimse, şimdiki kadınların nazarında aptal, budala, rezil, şeni bir mahluk sayılıyor. Madem ki bu fikirdesin dedim, ye. Ye demek dile kolay, bizim karının kızların zoru ile. Yemeye yemeye midem büzüldü, ufaldı. Bir kaşık pilav yesem sancılanıyorum. Halbuki açım, açlığı hissediyorum da yiyemiyorum. Bundan feci şey olur mu? Ha, sen söyle Allah'ın aşkında. Bundan büyük işkence var mıdır? Artık sayıklamaya başlamıştı. Sinameki, karispat tuzu, masaj, ter, haşlama marul, elinin körü, tahta gibi karı, kantar, terazi, yok devenin başı, ömür mü bu? Meze tabaklarından birini tekrar önüne sürdüm. Hüseyin bir ona bir de bana baktı. Sonra birden midyelere, muska böreklerine, fasulye plakesine çılgın gibi saldırdı. Yedi, yedi. Ve utanarak kabahat işlemiş gibi hiçbir şey söylemeden kalktı, gitti. Ercüment Ekrem Talo. Okuldaki hortlak. Orta ayrancı bağlarındaki şipşirin evin taraçasından şehrin yavaş yavaş azalan ışıklarına dalarak İstanbul semtlerine özlediğimiz bir yaz gecesinde zarif dostum anlatıyordu. Okul binasına ben nahiye müdürü olmadan başlamış fakat yapı temelde kalmıştı. Sebepleri araştırdım. Para, malzeme, imece meseleleri. Lakin asıl sebep enerji kıtlığı. Bizim insanların bilmezsiniz kendinizi onlara inandırmak, ısındırmak şartıyla başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Okul binasının bitirilmesi davasını gündelik işlerimin başına aldığımın haftasına kalmadan yapıya yeniden başlamış, 10 gün içinde de çatıyı almıştık. Her sabah ve gün ortasında yapı yerine gidiyor, ustabaşı hafızla beraber kalasların üstünden, kirişlerin arasından geçerek binayı dolaşıyor, amelenin hatırını soruyor, bazen öğle paydosunda ikinci katına aşağıdaki tatlı su kuyusundan doldurulup yukarıya iple çekilen toprak testiyi başıma dikerek onlarla beraber zeytin ekmek yiyor, şakalarına, türkülerine katılıyordum. Hepimiz sevinçli, keyifli ve bahtiyardık. Bina her sabah bir gün evvel bıraktığımızdan başka bir olgunlukla testere, keser sesleri arasında gelişip canlanırken halk memnun bir alaka ile bizi seyre geliyor, sakin bir gayretle işlere yardım ediyordu. Böyle giderse önümüzdeki pazardan sonraki hafta içinde işi yarılamış olacaktık ki bir sabah ben binaya gitmeden hafız geldi. Oturmadı. Başını eğdi. Nefes alamıyormuş gibi biraz durdu. Sonra birdenbire "Bey," dedi, "biz gidiyoruz. İnşaat komisyonu reisine yaz da bizim paramızı versin." "Ben sana 3 gündür söyleyecektim ya, okuruz ederiz de savulur diye sabrettim." Üstümde yüksek bir yere çıkmışım gibi bir hal vardı. Hafif hafif başım dönüyor, içim çekiliyor, boğazım kuruyordu. Yerimden fırladım. Ustabaşının yakasına yapıştım. "Ne var? Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Ne söylüyorsun? Söylesene hafız," diye haykırdım. Hafız da heyecanlanmıştı ki elleri havada, o da haykırıyordu. "Beyim, burada çalışılmaz. Biz bunu evvelden biliyorduk ya. İyi saatte olsunlar, senin hatrın için. Çalışılmaz burada. Bu bina tutunamaz. Kaç gündür bize rahat vermediler. Sabaha dek uykumuz yok. Bırak bizi beyim. Çoluk çocuk sahibiyiz. Yazısını yaz da hakkımızı alıp gidelim." Hafızın yakasında kilitlenen parmaklarım beynimi sıkan muammanın düğümüyle beraber gevşede çözüldü. Ani ve büyük endişemin yerini beklenmeyen fakat sebebi bulunduğu için çaresini de arkasında gizli bir ışık gibi beraber getirmesi mümkün bir zorluğun düşündürücü ağırlığı doldurdu. Adeta üzerime çöktü. Bina arsasının eskiden bir mezarlık olduğunu, ilk geldiğim zaman çekingen bir ikaz mırıltısı halinde şuradan buradan işitmemiş değildim. Halkın içindeki o gizli ürperme, işte şimdi çıplak bir korku halinde sokağa fırlamış, amelenin arasına dalmıştı. Bir cin, hortlak yahut cadı vakası karşısındaydım. Bir zaman yığılıp kaldığım yerde düşündüm, taşındım. Sabrımın, sükunetimin, azmimin ve inancımın ne kadar kırıntısı varsa hepsini bir araya getirip avuçlarıma, sesime ve gözlerime doldurdum. Ağır ağır, tane tane. "Hafız," dedim. "Anladım. Peki, üzülme. İstersen kağıdı şimdi yazarım. Ama telaş etme. Ne oldu? Bana iyice anlat bir kere." Hafız anlattı ki 4 günden beri amele binanın altında şiltesini serip yorganı başına çektikten sonra tam tatlı uykusuna dalarken yukarıdan, çatıdan, 2. kattan doğru tıkırtılar, pıtır pıtır konuşmalar duyuluyormuş. Hatta bazen yukarıdan talaş ve sıva parçaları, çiviler düşüyormuş. Bunlar eski mezarda yatan ervah değilmiş de ya neymiş? "Hakkım var ustabaşı," diyerek daha kararlı ve sakin yine sözü aldım. "Cin de, peri de, ruh da mevcuttur. Onları da Hak Teala yaratmıştır. Lakin onların da kendilerine göre hizmetleri, vazifeleri vardır. Bizim dünyanın işlerine, hele dülgerlik, duvarcılık, sıvacılık, marangozluk gibi işlere karıştıklarını ben ne hacıdan işittim ne hocadan. Bu işte ben şüpheliyim. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi git çocuklara benim tarafımdan söyle. Ben bu gece binaya geleceğim. Sabaha kadar orada yatacağım. Eğer dediğiniz gibi bu işte iyi saatte olsunların parmağı varsa ben de sizinle beraberim. Yok. Bak sana söyleyeyim. Bu hükümet işidir. Öyle ki tıkırtı işittik diye ben kolay kolay kimsenin yakasını bırakmam. Beyefendi. Bırak şimdi beyefendiyi. Ya siz erkek değil misiniz? Beyceğizim, bu erkeklik kancıklık işi değil ki. Hem erkeklik işi, hem hükümet işi, hem de ilim işi. Beni dinle. Benim büyük amcam meşhur hüddamlardan da. Elhamdülillah. Benim de elbette şöyle böyle bir bildiğim var. Bu akşam geliyorum. Hortlak mıdır? Peri midir? Cin midir? Her neyse. Onu ya imana getirir yahut yarın sabah yevmiyelerimizi elimle veririm. Dilediğiniz yere gidersiniz. Müsaade et de beyim. Ben de bir diyeyim. Diyeceğin hiçbir şey yok. Haydi yürü diyorum sana. Sözüm söz. Yarına kadar bekleyeceksiniz. Ne bakıyorsun öyle? Erkek sözü veriyorum sana işte. Yürü git. Hafız kalmamış fakat yenilmişti. Yüzüme hiddet ve acımanın karıştığı bir bakışla baktı. Sen bilirsin bey, dedi gitti. O gün akşama kadar dairedeki işlerle meşgul oldum. Her zamanki gibi binaya gittim. otlak meselesinden kimse bahsetmiyordu. Ben de hiç ilişmedim. Yalnız göz ucuyla bana gündüz hafızın bahsettiği gibi baktıklarını hissettim. Büyük bir hatası yahut gizli bir hastalığı yüzüne söylenmeyen bir zavallıymışım gibi, bir mahkum gibi bakıyorlardı bana. Odacı İsmail'i çağırdım. Ustabaşı ve ameleye ikram edilmek üzere akşama tavuklu pilav, sütlaç ve bol salata ısmarladım. Tabancamı temizledim. Elektrik fenerime taze pil koydum ve güneş batmadan iki jandarma ile Hamza Çavuş'u alıp nahiye merkezinden okul binasına doğru yürüdüm. Köroğlu nahiye merkezinin altındaki bakkal dükkanından başka resmi evrakı ve dosyaları da farelerden kurtaran kahraman kedi olduğu için merkeze geldiğim zaman ilk tanıdığım mühim şahsiyetler arasında bulunuyordu. Öğle yemeğinde benimle dost olmuş, aynı günün gecesinde battaniyemin bükümleri arasında yatmayı kabul etmekle samimiyeti ilerletmişti. Köroğlu'nun iki kulağı ve kuyruğu dibinden kesilmişti, İyi avcı olsun diye. Kulaklar kesik olunca hayvan herhangi bir düşmanla savaşırken en nazik ve meydanda uzuvları olan kulaklarını onun dişlerine kaptırmak tehlikesinden kurtulurmuş. Tıpkı bir ip cambazının müvazene sopası gibi kullandığı kuyruğun kesilmesine sebep de hayvanı ağaçlarda kuş ve kuş yumurtası avcılığı yerine anbar, kiler, dükkan misili kapalı yerlerde, hatta tarlalarda fare avcılığına teşvik etmekmiş. Sahiden o kuyruksuz, kulaksız haliyle kediden başka hem güldürücü hem acındırıcı bir kulağa bürünen Köroğlu, karakteriyle de değişmiş, hüviyet ve fantezilerine düşkün alelade kedilerden ziyade insanlara yaklaşmış, korucu, kır bekçisi, orman muhafaza memuru gibi bir şey olmuştu. Her zaman uyanık instinktlerinin yanında kulakları ve kuyruğu pahasına derinleşen zekasıyla nahiye müdürü olarak beni herhalde beğenmiş olacak ki hemen hiç yalnız bırakmıyor, jungle'dan kalma 50 bin senelik eski bir adete göre gündüz uyuyup güneş batarken uyandıktan sonra nereye gitsem beraber geliyordu. Tavuklu pilavla sütlacı sessizce yedik. Herkes aynı şeyi düşünüyor fakat hiç kimse ben bir şey sormadan konuşmuyordu. Yemekten sonra Hamza Çavuş ve iki jandarma erine silahlarını yeniden iyice muayene edip doldurmalarını söyledim. Kendi tabancamın namlusuna da şarjörden bir kurşun sürdüm. Hafız kulağıma eğildi. Beyefendi, elbaha kurşun işleyecekse keşke evdeki büyük parabellumu alsaydık diye fısıldadı. Bu alaya cevap vermedim. Yalnız yatsı okundu mu diye sordum. Mehtapsız bir geceydi. Ay hesabıma göre gece yarısına doğru çıkacaktı. Şantiye ile dere arasındaki çayırda yanan ateş yanında namaz kılındıktan sonra jandarma erlerinden iri yara ve korkusuz haliyle planımda yerini gündüzden tasarladığım Cideli Rahmiye okul binasının tam altına, daha güvensiz bulduğum Salim'i de arka tarafa nöbetçi diktim. Ameleyi çayırın etrafında çepeçevre dağıttım. Her birinin elinde yağlı paçavralardan yapılmış bir meşale, bazılarında gemici feneri, birkaçında da kırık dökük elektrik lambası vardı. Benim düdük sesimi duyunca okula doğru koşacaklar, binayı dört taraftan saracaklardı. Hafızı onların başına bıraktım. Ben yanıma Hamza Çavuş'u alıp okulun zemin kat duvarlarının kapısı hizasından birinci kata uzanan kalas merdivenin dibine oturdum. İlçenin bütün ışıkları bizim ateşimizden evvel sönmüş, dere ağzının serin rüzgara çıkmıştı. Sessizlik, serinlik ve gecenin bağrında sanki küreden kopmuş, fezanın içinde bir kuyuya düşmüştük. Karşıki dağlardan iki çakal acı acı uludu. Ulumalar kayalardan yankılar yaptı, söndü. Tekrar sessizliğin dibine çöktük. Benim sinirlerimde gerilmişti. Hafız'ın erbah hikayesine inanmıyordum. Fakat 1848'de Amerika'daki Fox hemşirelerinin masallarından Albay ve Rochester'in 2,5 sene insanlar arasında dolaşan Cattle King adlı meşhur fantomuna kadar binlerce animikü ve sprite hadiselerde bunların etrafında Alan Kardec'den Oliver Lodge'a kadar teşekkül eden koskoca bir kütüphanenin sızıntısı ve kendi duygularımla idrak ettiğim birkaç mehtapsi vakanın hatırası benim muhayyilemle Hamza Çavuş'unki birbirine çok yaklaştırıyordu. Dalmışım. O sırada baldırıma yumuşak ve ve hareketli bir şey süründü. Titredim. Aynı ürperişi duymuş olan Hamza Çavuş karanlıkta söylendi. Tuh, Allah müstahakkını versin. Sen de nereden çıktın Köroğlu? Köroğlu'yu kucağıma aldım. Kulaksız kafacağızına göğsüme dayayan kedinin gerdanını kaşımaya başladım. Onun sıcaklığı ve gırıltısı ile ortalıktaki sessizlik ve hareketsizlik beni uyuşturuyordu. İçim geçer gibi olduğunu hissettim. Ve ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Birdenbire dizlerimin üstünde bir ilkilme ve sol kolumda kuvvetli bir sıkılma ile kendime geldim. Dizlerimden gerilen ve toplanan Köroğlu idi. Kolumu sıkan da Hamza Çavuş'un kocaman eli. Ne oluyor? Dedim. Hamza Çavuş taze soğan kokan bıyıklarını kulak tozuma yapıştırmıştı. Dinle hele bak diye fısıldadı. Dinledim. Yukarıda önünde durduğum kalas merdivenin bittiği yerde başlayan yapı kısımlarından bir tırnak yahut çakı ucuyla tahta kazınıyormuş gibi monoton bir ses geliyor. Bu kazınma sesine daha hafifçe bir ikinci fasıla ile katılıyor. Arada da kirişlerin aşağısından daha yükseklere doğru bir takırtı duyuluyordu. Köroğlu'nun kulaksız başı seslere doğru uzanmıştı. Dizlerimden sıcak lastikten yapılmış gibi uzayarak yere indi. Yüreğimin sesiyle yeleğimin cebindeki saatin tiktaklarına birbirine karışmış bir halde duruyordum. Şakaklarımda hafif bir ter belirmişti ve evvelden hazırladığım bir duanın başını bir türlü bulamıyordum. Hamza Çavuş'un elini ittim ve onun bir dış nefes verirken Allahu Ekber diye mırıldandığını işittim. Önümde Köroğlu karnını hemen hemen yere yapıştırmış, ön ve arka ayaklarının dirsekleri gövdesinden yukarı kalkmış, ağır ve ihtiyatlı adımlarla kalas merdivenden yukarı doğru çıkıyordu. Kedi bu süzülüşle önümden yukarı doğru kaybolurken bir derece kendimi toplamış ve tabancamla elektrik fenerini cebimden çıkarabilmiştim. O anda binanın üst katından korkunç bir ciyaklama duyuldu. Arkamdan gel çavuş diye fırladım. Sağ elimde silah, sol elimde fener yukarı atıldım. 3-4 adım ancak ilerlemiştim ki gecenin boşluğuna durmadan bir hançer gibi saplanan haykırışın ilk işitildiği istikametten aşağıya binanın zeminine doğru uçtu ve bunun arkasından yandım Allah diye bir nara aksetti ve yere sanki bir adam yuvarlanmış gibi bir ses çıktı. Düdüğü çalmaya vakit yoktu. Tabancayı bir el çektim. Arkamdan bir mahzer patladı. Başka bir mahzer binanın arkasına ateşe başladı. Birinci mahzer çavuşundu. Ne yapıyorsun çavuş? Yere yat diye bağırdım. Kalasın yüksekliğinden çayırın etrafında bekleyen amele ve köylülerin meşalelerinin acele acele yandığını görüyordum. Fakat binaya gelen kimse yoktu. Silahı cebime koydum. Serbest kalan elimle düdüğü çalmaya başladım. Düdük sesine nihayet meşaleler ağır ağır yaklaşmaya başladı. Aşağıdan yandım Allah diye haykırmanın geldiği yerden bir insan inletisi, yanında da biraz evvelki ciyaklama zayıflamış ve boğulmuş olarak duyulurdu. Feneri seslere doğru uzattım ve süratle aşağı indim. Jandarma Ciddeli Süleyman yerde arka üstü baygın yatıyordu. Biraz ötede yongalar arasında Köroğlu bir gelinciğin boynuna dişlerini kıskıvrak geçirmiş, meşalelerin ışığında jungle'ın nahiye müdüründen de şüphe eden vahşi parıltısı ile bize bakıyordu. Bu benim avımdır, size vermeyeceğim. Böylece 4 gecedir dolaşan hortlakların gündüz kalaslar üzerinde ekmek yiyen amelenin bıraktığı kırıntılara gelen gelinciklerden başka kimse olmadığı anlaşıldı. Ama kuyruksuz olduğu için müvazenesini kaybedip ağzındaki gelincikle beraber aşağıya tam jandarmanın tepesine düşen Keroğlu'nun cadı olmadığını Ciddeli delikanlıya ayıldıktan sonra da anlatmak kolay olmadı. Mesut Cemil Tel. Ponçik ve İnsanlar. Ponçik tanıdığım kediler arasında insanlara karşı ruhi durumu bakımından büsbütün başka bir hayvan. Cemşit, Mavi Cadı, Fidelio ve Çekiç gibi has kedilerimi birer birer kaybettikten sonra apartmanın arsasındaki fıkaralarla daha çok oyalanır olmuştum. İkinci kattaki Orta Avrupalı madamla onlara her gün nöbetleşe yemek veriyor, bazen yemek vakti Mehmet Baysal'ın lokanta yerine geçen duvarının kenarında bu iyi yürekli bayanla tesadüfen buluşuyordum. Ponçi'yi sofraya gelen türlü kediler arasında önce orada gördüm. Yüzü ve gözlerinin etrafı siyah maskeli, elleri yani ön ayakları beyaz eldivenliydi. Umumi parlak siyahlığı içinde göğsünün beyaz tüyleri daha da beyaz görünüyor. Bu haliyle frak giymiş bir 19. asır Venedik asılzadesini andırıyordu. 1,5 yaşında kadar vardı. Fazlaca zayıflığı, taze yemek karşısındaki kibarca çekingenliği, korku ve şüpheden ziyade hayret ve sual dolu büyük gözleriyle iyi gün düşkünü bir hali vardı. Madam onun hikayesini kısaca anlattı. Bizim Karanfil Sokağı'nın üst yarısına neşeli ve rahat bir manzara getiren Amerikalı komşularımızdan birinin çocukları geçen baharda küçük bir yavruyken bulmuşlar. Almışlar ve beslemişlerdi. Ama nasıl besleme, nasıl besleme? Küçük kedi yemeğini sofrasının üstünde onlarla beraber yemiş. Jambonlar, sosisler, bonfileler, pastorize süt, konservesi, tereyağının en nefisi, taze balık, tavuk kanadı, kaz ciğeri, sıcak günlerde dondurmanın kaymaklı tarafı, daha pek genç olduğu için henüz viskiye alışmamış olsa bile herhalde miyavlamasına bir Amerikan şivesi sinmiştir. Çünkü bütün gün çocukların başları ve omuzları üstünde taşınıyor, motosikletle geziyor, geceleri yine çocukların koynunda yatıyordu. En safkan, mavi gözlü Ankara kedilerinin bile kasap dükkanlarının kirli eşiklerinde dilencilik ettikleri, meşhur kedi şehrinde doğduğu halde yıldızı görülmemiş derecede parlak bir hayvan. Fakat bir gün Foregen ofisten gelen bir emir, Mesut Prens'in talihini alt üst etti. Amerikalı aile Türkiye'den ayrıldığı ve genç kedi bir öğleden sonra birdenbire yalnız ve kimsesiz kaldı. O akşam çok şaşırmıştı. Küçük arkadaşları, büyük dostları birdenbire kaybolmuşlardı. Bu kadar kuvvetli, kudretli, uzun boylu efendiler, hatta renkleri beyaz ve açık sarı olduğu halde pek küçükken hatırladığı düz siyah tüylü kedi annesi kadar da şefkatli insanlar nereye gittiler acaba? Akşam karanlığında sokağın kenarında bekledi. Gelen geçen herkesin yüzüne dikkatle baktı. Bazılarının bacaklarına süründü, bazılarının peşinden koştu.